Ayrım 7.
Bu işler hep böyle değil midir? Artık bizim kızın anlaması gerekmez miydi? Birisi, diyelim aslında senin hakkın olan yere gelmiş. O oraya geldikten sonra artık konuşmak, alınıp tepkiselleşmek gereksiz. Durum neyse ona göre davranmak en iyisi. Üstelik bunda Bayan Isabel'in ne kabahati vardı ki? Bir iş bulmuştu. Güzel bir iş. Ret mi edecekti? Kim kendisine verilen güzel bir yeri, acaba başka birinin hakkı yendi mi diye düşünüp kabul etmez? Hesna bir konuda daha yanılıyordu. Buraya başvuranların şu sıra neredeyse yarısı bizim ülkedendi. Tamam. Ama kurum kadrolarının da aynı oranda bizden seçilmesi gerekmiyordu. Başvuranlar karşılarında aynı ülkeden bir insan görünce ne kadar da iyi niyetli olsalar kısa sürede cıvıtıyorlardı. Bu büyük bir sakıncaydı. Örneğin birisi gece yarısı bana telefon edip sormuştu. Bize kalabalık misafir geldi. Senin evinde yer var mı? Herifi terslemek zorunda kalmıştım. Gönderdiği tip evimden 10 gün çıkmamıştı. Başka biri sinemada alırken yakalamıştı. Beni orada nasıl bulmuştu bilmiyorum. Çocuğunun E.C. ödevini elime tutuşturmuştu. Ağzının payını çok kötü vermiştim. Yaptığınız doğru değil sanırım demiştim. Bu seferlik kabul ediyorum. Çocuk kırılmasın diye. Bir daha yapmam bilmiş olun. Geçen gün Kort Caddesi'nde eski bir arkadaşıma rastladım. Yine bir sinema çıkışında. Aklıma sinemadan gelmişti. Severdim keratayı. O da beni severdi. Fakat birbirimizden iyice kopmuşuz. Hayat telaşı. Bir daha yollarımızın kolay kolay kesişmeyeceğini ayrımsadım. Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur derler. Doğruymuş. Böyle bir dostumun varlığını bile unuttuğumu fark etmiştim. Oysa ki beni bu ülkeye gelmeye özendiren, özendirmenin ötesinde getiren adamdı. Hemşerim, okul arkadaşım. Darbe sırasında okulu bitmişti. E noktaya sığınmayı tasarlıyordu. Aslında bir takıntısı falan yoktu. Genel anlamda solcu, demokrat bir insandı, hepsi o. Fikir nereden gelmişti aklına bilmiyorum ama sonunda beni de ayartmıştı. Okuldaki bir olaydan ötürü açılmış davam sürüyordu. Sonunda bir şey çıkacağı yoktu belki ama belli mi olurdu? Okulu bitirmeden onunla birlikte geldim, attım kapağı buraya. İlk yıl içtiğimiz suyun ayrı gitmediğini hatırlıyorum. En çok değer verdiğim dolu dolu dostluklarımdan biriydi. Sonra yollarımız ayrıldı. Ben okumaya devamı seçtim. O iyiden iyiye ticarete atıldı. Babası da tüccardı zaten. Oğlanın kanında vardı. Şimdi işi iyice büyütmüş. B noktadan ve uzak AB noktadan mal alıyormuş. Kumaş, hazır giyim gibi şeyler. Buradaki dükkanlarında ve birçok AC nokta ülkesinde satıyormuş. Bana metresinden bahsetti. Sokakta, ayaküstü. İçkiliydi epey. Garibime gitmişti. Sarhoşluğu değil, bir metresi oluşu. Eşi çocukluk arkadaşıydı. Benim de arkadaşım. Halen de birliktelermiş. O zamanlar örnek aşıklar olarak gösterilirlerdi. El ele dolaşırlardı. Biri öbüründen ayrı akla gelmezdi. Hatta her an birbirlerini aramaları, koklaşıp sürtünmeleri bazılarını rahatsız ederdi. Zaman işte. Bizimki çok temiz çocuktu. Kalbinin içi temiz dediklerinden. Demek hayatta her şeyin bir gerekliliği var diye düşündüm. Hiçbir şeye burun bükmeye gelmiyor. Karısı da üstüne titrerdi oysa. Bir ara adam sahte marka basmaktan hapse girmişti. Kızcağız onu kurtarmak için nasıl da kendini paralamıştı. Evine davet etti. En kısa zamanda geleceğim, söz dedim. Yalan. Ne konuşacaktım ki onunla, hele karısıyla. Geçen hafta memlekete gitmiş. Bir mağazada babamla rastlaşmış. Benden bahsederken adamcağızın gözleri dolmuş. 12 yılda iki kez görmüştüm garipleri. Yüzlerini unutmuştum neredeyse. Benimki abimin dediği gibi hakikaten sorumsuzluk muydu? Abim de beni, abisinin Gülsüm'ü gördüğü gibi sorumsuz, bencil bir zıpır olarak mı görüyordu? Çocukluğuma, gençliğime, o uzak zamanlar ve mekanlara ait kimi güzel anılar canlandı esrik kafamda. Ramazan'da topluca sahura kalkışlarımız örneğin. Amcamların büyük bahçesindeki oyunlarımız. Karanlık bastığı halde inatla sürdürürdük topu. Sonra hep beraber sofraya koşardık. Anılarımın çoğu yemekle ilgili. Amma da pis boğazmışım ha. Yemeksiz bir anı. Lise 1'de okula başladığım ilk gün görüp aşık olduğum kızıl saçlı kız. Çocukken, çok gençken insan sanki ömrü boyunca o zaman birlikte olduğu kişilerle ilişkisinin süreceğini düşünüyordu. Ona göre kuruyordu geleceğe yönelik düşlerini. Gerçek ama garip. Yurdumdan güzel anılarım vardı var olmasına. Fakat çoğu donuk ve tatsızdı. Aile ilişkileri. Çocukken hoştu biraz. Sonra bana göre değildi. Kesin. Durmadan bir şeyler isterler. Kuşatırlar insanı. Gelemem kuşatmaya. Ne verebilirdim onlara? Onlar bana ne verebilir? Erir insanın benliği. Eridikçe eridiğini bile ayrımsamaz hale gelir artık insan. Birçokları belli süre yabancı ülkede yaşadıktan sonra ah yurdum, ah yurdum demeye başlar. Emaresi yoktu bende daha. Belki yıllar sonra. Bazen iyi bir dinleyici olamıyordum. Son 5 dakikada Esna'nın söylediklerinin çoğunu kaçırmıştım. Kendi huyumu bildiğimden ben bir şey anlatıyorsam karşımdakini ara sıra dürtüklerim. Esna karısını döven bir başvuranından yakınıyordu. Yakınmak ne kelime, burnundan soluyordu. Ütüsüz keten bluzunun yenilip burup duruyordu anlatırken. Elbiselerinin kolları ondan sarkıyordu demek. Sigara üstüne sigara yakıyordu. Ne kızıyordu ki, aslında bizimkilerin çoğu o şeyi yapar. Biz de köylülüklerine veririz kolaycı yoldan. Ama Esna'nın bahsettiği kişi sıradan biri değilmiş. Gerçi o da köy kökenliymiş ama buradaki az rastlanır gerçek politik sığınmacılardan biriymiş. Adam gerçekten çok çekmiş. Defalarca işkence, ölüm tehdidi altında yaşam, cezaevi yılları. Kişilik olarak da bayağı saygıdeğer bir insanmış. Şimdi ise eşini dövüyormuş. Esna önce olguyu birkaç kereye mahsus öfke patlamaları olarak değerlendirmiş. Geçmişte yaşadıklarının getirdiği ruhsal durumuna vermiş. Karısıyla da görüşmeye başladıktan sonra anlamış ki adam haftada 2-3 kez kiminde hafif tertip, kiminde adam akıllı kadını benzetiyor. İşkenceden bir insanlık ayıbı olarak söz etmezler mi bir de? Politik söylemde klişe kullanmak kolay tabii. Ondan sonra gelirler dernekten eve, basarlar sopayı karılarına. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür Allah aşkına? Böyle soruyordu. Ayrıca bir erkek olarak dayağın nasıl bir ruh durumu içinde atıldığını açıklamamı istiyordu. Biraz düşündüm. O güne dek hiç evlenmemiştim ve en azından bu yüzden karımı dövme şansım olmamıştı. Fakat Eşan'ın birkaç kez üzerime saldırdığını hatırlıyordum. Hatta birinde bayağı ciddi darbeler almıştım. Eşan bunu beni aşağılamak için yapmamıştı. Hiç sanmıyorum. Öyle düşünülüp düşünülüp beni cezalandırmak amacıyla yapılan bir şey de değildi. O nitelikte olsa zaten sonradan pişmanlık duymazdı. Bu ayağa takılan bir sandalyeye ya da kafaya çarpan bir dolap kapağını şiddetli bir biçimde vurup öfke atmak gibi bir şeydi. Evet evet, çoğu erkeğin karısını dövmesi için geçerli açıklama ancak bu olabilirdi. Yanlış bir öfke atma yöntemi. Esna sinirlendi. Despotik, terbiyesiz erkek bakışını çok iyi akla uyduruyordum. Bu kadarı da olmazdı. Sen sordun, aklıma geleni söyledim dedim. Benim ne kabahatim var? Konuyla ilgili birkaç fikrimi daha ekledim. Dedim ki, ayrıksı durumlar bir yana, genelde toplumda erkek egemenliğinin en önemli sebebi ne kültürel, ne sınıfsal, ne ekonomik, ne şu, ne bu. Olguyu sofistike hale getirmenin alemi yok. Kadın fiziki olarak erkekten güçsüz ya, erkek kadına da dayak atabiliyor ya, erkek egemenliğinin önüne geçemezsiniz. Sebep işte bu kadar basit. İnsan soyunun özelliği bu. Kültür kaba gücün önüne geçememiş. Geçeceği de yok. Şiddeti tümden ortadan kaldıramadığınız sürece erkek dayağından kurtulamazsınız. Bir de şunu ekledim. Solcuymuş, sosyalistmiş. O tür insanlardan neden farklı bir anlayış bekliyordu ki? Bana bakmıyor muydu? Ben hiç böyle bir beklentiye giriyor muydum? Sosyalistlerin, devrimcilerin üstün insanlar olma iddiası artık geçmişte kalmış bir düşün, gerçeküstü izleyiydi. Rüyalarımızı uçmak gibi. Bu düşle az dalga geçilmemişti yıllar önce. Hem de en başta solcular alaya almıştı, tırnak içinde, ahlakçı çocuklukları. Şimdi kimsenin o alanda iddiası yoktu. Sosyalistlerin de kapitalistler kadar ikiyüzlü ve sahtekarca davranabileceği, bunun hiç de kusur sayılmayacağı artık saygın sol otoritelerce de kabul ediliyordu. Yani sonuç olarak Esna boşu boşuna kendini yiyip bitiriyordu. Benden bir ricada bulundu. Bir süredir başka bir programda çalışıyordu. Onun için bir anket dolduruyordu. Bu nedenle bazı B nokta kahvelerine gitmesi gerekiyordu. Birkaç günlük bir iş. Birlikte gidebilir miyiz diye sordu. Pek sevimli bir istek değildi. Bir B nokta olarak B nokta kahvesine gitmek. İnsanın başına, daha doğrusu benim gibi birinin başına yeni işler açabilirdi. Fakat arkadaşım için vaktimi ayarlamak zorundaydım. Başka ne yapabilirdim? Bu Esna aslında her bakımdan hoş kızdı. Ama benimle o yönden ilgilenmiyordu. Arada dalgasını geçiyordu. Belki bu dalga geçmede bir savunma düzeniydi. Öyle miydi acaba? Pub'tan çıktık. Ben kafayı iyice bulmuştum. Esna'dan ayrıldım. Canım yürümek istiyordu. Metroda şehir merkezine giden atta indim. Bindim ilk gelen treni, hemen oturacak yer buldum. Zaten o saatte sorun değildi. Karşımda büyük olasılıkla bir finans kuruluşunda çalışan orta dereceli bir ofis memuru vardı. Tutucu orta sınıftan. Şık sayılabilecek açık renk pardösü, demoda bir gömlek kravat. Yüzünden snopluk akıyordu, kitap okuyordu. Kapağı yaldızlı yazılı, salak bir kitap. Yanındaki kapının önünde ikisi küpeli, at kuyruklu, öbürü dazlak, üç yeni yetme şamata ediyordu. Kapının öbür yanında dikilen zenci gürültülerinden biraz sıkılmıştı. Hayallere daldım. Neredeydim? Ne zamandır neredeydim? Yıllardır benimsediğim bu ülke nasıl bir ülkeydi? Ben nasıl bir insandım? Kızıl saçlı kız geldi aklıma. Bendeki ne saf bir sevgiydi öyle. Karşımdakine ne büyük değer, ne büyük anlam veren sevgi. Gençlikti işte. Onu, yani gençliğimi yitirmek üzereydim. Neyse ki hayatımdan memnundum. Bu çok önemliydi. Kızıl saçlı kızı aklımdan kovmalıydım. Bir daha ele geçmeyecek duyguları, buruk çağrışımları, başka anılar, boş ver anıları. İçimde garip bir coşku vardı. Tasarladığımdan iki istasyon önce indim. Başlangıçtakini de rastgele saptırmıştım zaten. Az sonra ıssız sokaklarda olacaktım. Uzun aralarla publara rastlayacaktım. Girmesem de önlerinden geçerken ortak olduğum dostluklar. Yakaladığım bana çok yakın bakışlar. Karanlık sokaklarda buğulu, bulanık pub ışıkları. Kapılarını, üstlerindeki hafifçe aydınlatılmış, zengin, dolgun armalarını da severim. Hele siste ansızın karşıma çıkışlarını. Az sonra Karındeşen Cani'nin dolaştığı yollarda yürüyecektim. Ünlü dedektife de aşina olan sokaklarda. Yürüyecektim. Kafam dumanlı. Az önceki sohbetten, pek kendimi veremediğim ama şimdi içimi ısıtan sohbetten memnun. Aklımda çözmem gereken sorunlar ertelenmiş. O kişi ya da o varlık, her neyse, hala peşimde miydi acaba? 9. bölüm. Kapıdan girdiğimde Gülsüm'ü sevinçli gördüm. Daha önce bir kez yakaladığım gülümseme genişlemiş, kalıcı olmuştu yüzünde. Abisine aşağıda beklemesini söyledim. Daha sonra çağırıp 5-10 dakikada onunla görüşmeliydim. Yüzün gülüyor, galiba işler yolunda gidiyor. Evet, hatırlamaya başladım. Hareketlerimde de hızlanma var. Öyle olduğu kesindi. Son görüşmemizden bu yana konuşması da belirgin biçimde hızlanmıştı. Hani neredeyse yavaş konuşan normal bir insanın konuşma hızına ulaşmıştı. Kaldığın yerden memnunsun herhalde. Evet, iyi. Günde 4-5 saat çalışıyorum. Egzersiz. Güzel bir bahçe var. Dolaşıyorum. Daha hızlı E noktaca konuşuyorum. Yemekler de iyi. Çok güzel. Ne gibi egzersizler yaptırıyorlar? Merak ettim. Havuz hareketleri mi? Havuz? Yani suda mı hareket yaptırıyorlar? Hayır, havuz var fakat benim durumum havuz için değilmiş. Birkaç kere girdim, serbest yüzme. Başka? Hareketler, mesela merdiven inme, onda daha çok zorlanıyorum. Düz çizgi yürüme, yan yan, el için, yazı yazma. Bir şeyler var, bir şeylerin içine yerleştiriliyorum. Şey gibi, Lego gibi. Evet, görüşmeyeli neler hatırladın bakalım? Size anlatmış mıydım diye sordu. Neyi dedim. Söylemeye çalıştı. Bir şey hatırlamıştım. İlk hatırladığım, bir yere düşmüşüm, sıkışmışım, karanlık, hareket edemiyorum. Anımsamıştım. Evet, anlattın dedim. İşte, onu gayet net olarak çıkardım. Çocukken bizim evin arka balkonu, ona bitişik odunlar yığmışlar. İkişer sıra odunun ortasına dar bir boşluk kalmıştı. Abim yardım etti biraz, hatırlamam için. O boşluktan içeri düşmüşüm. 2 metre, fazlaymış, abim dedi. Bana daha derin gelmişti, kuyu gibi. Tabii çocuk gözüyle. Çocuk gözüyle? Evet, çocuk gözüyle. Küçük şeyler büyük görünür ya, yani çocuklara büyük gelir. Peki nasıl olmuş bu olay? Onu ben kendim hatırladım. Babam bana top almıştı. Kırmızı bir top. Voleybol için. Abim onu istedi, vermedim. Daha ilk gün. Futbol oynayacak. Zorla almaya çalıştı, balkona kaçtım. Peşimden geldi. Balkondan odun yığınının üstüne atladım. Öbür yanda yığın alçaktı. Öyle sanırım. Ortadaki boşluğu görmedim. Küt diye düşmüşüm. Daracık bir yer. Oradan çıkarmak için yığını bozmuşlar. Öyle dedi abim. Bu olayı o nasıl yorumladı? Abini soruyorum. Herhalde seni suçluyordur. Topu niye vermedin? Oraya niye düştün ha? Senin yüzünden yığını bozmuşlar bak. Gülsüm mizahıma gülmedi. Bir yorum yapmadı dedi. Yaralanmış mısın? Hayır, birkaç sıyrık. Pek korkmadım olayda. Ama neden ilk önce hatırladım? Başka şeyler de var. Güzeldi bu. Anlatması için isteklendirdim onu. Anlattıkça anımsayacaktı, anımsadıkça kişiliğini bulacaktı. Belki bu kişilik eskisinden de güçlü, eskisinden de canlı olacaktı. Abim resimler gösterdi. Annemle babam. Tanıdık geldi. Çok tanıdık. Tam çıkaramadım. Kardeşim de, onu çıkarttın mı? Tam işte, diyemedim. Başka? Annemle babamı hatırlar gibi olunca bir şey canlandı. Cumartesi günü. Cumartesi akşamı muhakkak yemek yerdik. Birlikte güzel bir yemek. Yılbaşı gibi. Bir yılbaşını hatırladım gibi. Çok kalabalıktı. Komşular, belki akrabalardı. Mutluydum. Ne olmuş peki o cumartesi akşamı? Bir şey yok. Bir cumartesi akşamı. Masa başında topluca yemek yemişiz. Annem, babam, abim, bir de başka biri. Herhalde kız kardeşim. Müzik dinliyorduk. Radyodan mı, televizyondan mı? Müzik çok severim. Eskileri. Çok neşeliydim. Belki babam içki vermişti. Hepsi bu. Anlıyorum dedim. İyi ki anlamıştım. Kızdan güzel bir parfüm kokusu geliyordu bu kez. Acaba beraberinde mi getirmişti, yoksa abisi mi almıştı? Hesna'nın sözünü anımsadım. Başkasının parfüm kokusunu duymak aslında ne iğrenç demişti önceki akşam. En nihayet senin vücudundan çıkan bir koku. Başkaları koklamak zorunda mı? Ben aynı fikirde değildim. Hele kadın güzelse, koku güzelse, başka şeyler sormalıydım. Peki rüya görüyor musun? Evet rüya, gördüm. Kötü bir rüya. Rüya denilen o mu bilmem. Birkaç görünüm, kanlı bir köpek. Bacakları ortalarından kopuk. Parçalanmış bacakları. Kanlı deriler sarkıyor. Kemikler dışarıda, damlıyor. Onların üstünde yürümeye çalışıyor. Hep karşıma çıkıyor. Çok korkunç, çok üzücü, berbat. Dün geceydi galiba. Birkaç kere gördüm sanki. Bunun bir anlamı var mı sence? Düşün bakalım. Ezilmiş bir köpek falan görmüş olmayasın. Yakın zamanda ya da eskiden. Hayır, hatırlamıyorum. Benimki de kaba bir tahmindi zaten. Muhtemelen bu rüya bilinçaltı bir yüklenmeyi sembolize ediyordu. Kırık bacakları üstünde koşan yaralı bir köpek. Herhalde babasıyla ilgili güçlü bir karmaşası vardı. Babasının cinselliğini kabullenememe. Babasının penisini görmüştü belki. Simgesel bir tepkiydi. Kanlı, kırık bacaklar. Kopartıp atmak istemişti onu. Sorsa mıydım? Ya yine gülerse? Daha önce gerçekten gülmüş müydü? Bunu kurcalamak için vakit erkendi. Kahvemden birkaç yudum peş peşe aldım. Ağzım yandı. Gülsüm hala içmiyordu. Abisinin boş fincanıyla oynayıp duruyordu. Bir çocuğunki gibiydi el devinimleri. İlk gördüğüme göre belirgin bir hareketlilik başlamıştı. O da çocuktaki gelişme eğrisine uyuyordu. Bir bebekti sanki. Her şeyi yeniden öğreniyordu. Başka bir rüya anımsıyor musun? Ailenden birilerini falan gördün mü? Babanı falan? Şey dedi. Babam değil ama başka biri var. Bir adam. Sakallı. İşte tamam. Hiç değilse ortak bilinç altından bir şeyler vuruyordu yüzeye. Heyecanımı gizledim. Çenemi sıvazladıktan sonra sakince sordum. Kim bu adam sence? Bilmiyorum. Babam değil ama babamdan daha rahat. Yani isterken. Borç istiyor. Borç para. İki kere gördüm aynı adamı. İkisinde de ısrarla para istedi. Borç mu istiyor? Dedim. Sıkıntı basmıştı. Borç demişti ya, bu sözcüğü duyar duymaz içim ezilmeye başlamıştı enikonu. Kim borç istese verirdim. Verdiklerimin yarısını geri alamazdım. Şu görüşmeye de canım sıkılmıştı birden. Teğet gidiyordu sözler. Bir noktada asıl konuya değer gibi olup hızla uzaklaşıyordu. Niye istiyor peki diye sordum çaresiz, sızlanır gibi. Bilmiyorum dedi sertçe. Karşımda masada oturuyor ve para istiyor. Ben de galiba vermek zorunda kalıyorum. Kaçınılmaz bir sonuç. Canım niye istiyormuş ki diye bağırdım. Sinirlenmiştim bu kez. Bilmiyorum. İsteyebildikten sonra geçerli bir neden bulunur. Önemli olan istemek dedi sesini yumuşatarak. Moralim bozulmuştu. Sonra birden aklım başıma geldi. Kızdım kendime. Alt tarafı bir rüyaydı canım. Hem de benim rüyam değildi. Başkasının rüyasındaki alacak verecek işleriyle zorum ne? Kapamalıydım bu tatsız konuyu. Peki, en azından anımsadıkların işin başlangıcı. Bence hızlı bir gelişme. Gülsüm kafasını salladı onaylar gibi. Yorum yapmadı. Anımsadığı başka şey olup olmadığını sordum bir kez daha. Var var dedi, güldü. İlk kez bu kadar belirgin gülüyordu. Gerçi ağzından gülme sesi çıkmamıştı ama ramak kalmıştı. Bir rüya daha var, çok komik. Sanırım bu gece gördüm. Anlatayım mı? Anlat tabii dedim. Sorulur mu? Bir yerdeyim. Havaalanı çıkışı gibi. Daha kapalı bir yer. Büyük bir oda. Karşımda resmi giysili bir E nokta. Bir polis. Ya da iyice üst bir yetkili. Ona bir şey söylüyorum. Bir şey ister gibi halim var. Yani kabul etmezse çok şey değişecek. Adam birden ayaklarıma kapandı. Ellerimi öpmek istedi. Hep sizi bekliyordum diyor. Yollarınızı gözlüyordum. Bana aşk ilanı. Memnun oluyorum. Ben de güldüm. Kız devam etti. Ama tedirginlik de var. Çünkü adam çok çirkin. Tiksiniyorum. En azından beğenebileceğim biri değil. Birisi bizi o halde görürse... Endişe ediyordum. Pek aldırmıyorum. Aynı anda endişe ediyorum. Bir şey kazanmak için bak neler yapıyor diye. Başkaları öyle düşünür. İnadına yapıyorum. Orada bitti. Başka? Nasıl başka? Yani bu rüya ile ilgili başka ayrıntı var mı? Adamın önünde bilgisayar var. Başka bir ayrıntı. Zorla biraz. Gülsüm sustu. Aşağıda bir arabanın kapısı sertçe kapatıldı. Sesin nereden geldiğini anlamak için kulak kabartır gibi oldu bir an. Korkar gibi oldu. Sonra geçti. Peki bu rüyanın anlamı ne sence? Bilmiyorum. Bilmiyorum deyip geçmeyin. Mesela başka bir olayla bağlantılı olabilir. Fakat sana farklı bir şey çağrıştırabilir. Şimdi güleç bir yüzle bana bakıyordu karşımda. Herhangi bir yanıt vermiyordu. Belliğini yitirmiş birine psikanalitik yaklaşmak ne de zordu. Keşke senle benle konuşmaya bu kadar erken geçmeseydim diye düşündüm. Dinamik yaklaşımda bu denli samimiyet işi bozardı. Bilgisayarlı görevli çocukluğundaki kimi temsil ediyordu acaba? Babasını üniformalı olarak görmüş müydü ki? Aklınıza başka bir anı gelmiyor mu? Geliyor. Bir şey... Karlı bir gün, ben yine çocuğum, kayak evi. Abim kayak kayıyor, bana izin vermiyorlar. Ben de kayıyorum ama, az. Abim istediği zaman kayıyor. Biz içerideyiz, kalabalık, oturuyoruz. Ama canım sıkılmıyor, bir şeyler yiyorum, etli pide. Bakın şimdi aklıma geldi, bir cipin içindeyiz. Cip gidiyor, hava çok soğuk, titriyorum. Gece geç saat, sinemadan dönüş. Yerler karla kaplı, güzel bir film. Benim aklımda hala o film. Bir de Karlı Yol. Güzel anı.